Ayrım 3.
Ozan öldü. Nazım'ın mezarı bir kaya parçasından yontulmuştu. Kayanın üzerinde Ozan öne doğru eğilmiş, hamle yapar gibi. Karanlıktan sıyrılmak üzere. Uzun bir yürüyüşe çıkacak sanki. Gövdesi öylesine dinç, bakışları kararlı. Aşağıda ayaklarının dibinde doğum ve ölüm tarihleri yazılıydı. 1902-1963. Kaya parçasını kucakladım, elimdeki iki kırmızı karanfili karın üzerine bıraktım sonra. Alıp götürün, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Mezarlık tenhaydı. Her boydan anıtların, mezar taşlarının arasından geçerek caddeye çıktım. Moskova'da bahar, güneş ısıtmıyordu ama uçsuz bucaksız Ukrayna düzlüklerinde karın eridiğini, ırmaklarda buzların çözülmeye başladığını düşündüm. Köprünün altından hızla akıyordu sular. Kocaman buz parçaları birbirleriyle yarışır gibi geçip gidiyorlardı. Köprünün üzerinde gösteri yapan işçilere ateş açmıştı polis. Siyah kasketli bir işçinin kanı kara damlıyordu. Buzların çözüldüğü gün kardaki kan izlerini unutmadım. Eisenstein'ın bir filmiydi. İstanbul'da Sinematek'te beraber görmüştük. Yanımdaydın. Gözlerin ekranda, ellerin ellerimdeydi. İnce beyaz yüzünde izliyordum filmi. Görüntüler hızla yer değiştiriyor, ekrandan vuran ışıkta örgülü saçların, küçük alnın bir aydınlanıp bir kararıyordu. Polis ateş açmıştı işçilere. Köprünün altından buz parçaları akıyordu. Filmden sonra Sinematek'ten çıkıp Cennet Bahçesi'ne doğru yürümüştük. Taksim alanından geçerken bir tekini bile kaçırmadığın Eisenstein'ın filmlerini heyecanla yorumlamıştın. Ekim devriminden söz etmiştin sonra. Gözlerinin pırıltısını unutmadım. Örgülü saçlarını, ince beyaz yüzünü de. İstanbul bahar içindeydi. Yüreklerimiz coşku içinde. O gün Ayazpaşa'dan denize inen sokaklarda birlikte yürürken bir kitapçının önünde durup Nazım Hikmet'in insan manzaralarını satın alacağımızı, Cennet Bahçesi'nde kuytu bir masada bana okuduğun Tanya'nın öyküsünü yıllar sonra Moskova'da Tanya'yı beklerken senden, senin esmer, yumuşak teninden uzakta anımsayacağımı bilemezdim elbet. Puşkin alanında Tanya'yı bekliyorum. Oysa Tanya öldü. Zoe'ydi adı. Adım Tanya dedi onlara. Nazi üniformalarının içinde acımasız ve korkaktılar. Bir hafta sonra Moskova'ya gireceklerini, artık önlerinde dünya egemenliği için hiçbir engel kalmadığını düşleyerek, önce kayışlarla, sonra bir bıçkıyla kanattılar esmer yumuşak tenini. Ama o arkadaşlarını ele vermedi. Sorularına hayır diye karşılık verdi. Bilmiyorum dedi. Hayır dedi, söylemem dedi. Ve 1941 yılında Naziler Moskova yakınlarında bir köyün ortasında astılar Tanya'yı. İstanbul'da Cennet Bahçesi'ndeki o kuytu masada bana okuduğun dizeleri anımsıyorum. Sesin yılların içinden gelip Puşkin alanında Tanya'yı beklerken sarıyor benliğimi. Donuk güneşin altında sımsıcak okşuyor. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Tanya, sen asılan partizan, ben hapiste şair. Sözcüklerin üstüne basa basa okuyorsun. Türkçenin, Nazım Hikmet'in edası nasıl da yakışıyor ağzına. Kaygan dilinin ıslak ağzının içinden çıkıp Puşkin alanına yağıyor sözcükler. Uyakların hakkını vererek okuyorsun. Cellat çekti ipi. Boğuluyor nazlı boyunu kuğu kuşunun. Fakat dikildi ayaklarının ucunda partizan ve hayata seslendi insan. İşte böyle. İstanbul'da ilk kez senin ağzından dinledim Tanya'nın öyküsünü. Sonra ayrıldık. Ansızın çekip gittin Anadolu'ya. Cennet Bahçesi'ndeki masada yalnız kaldım. Kendimle dolaşır, kendimle konuşur oldum. Tanya gibi ölmedin, ölebilirdin ama ölmedin. Şimdi arada bir gazetelerde rastlıyorum adına. Türkiye'ye her gidişimde havaalanlarında, garlarda, duvarlarda fotoğrafını görüyorum. İnce beyaz yüzün hiç değişmemiş, örgülü saçlarında. Oysa yıllar geçti aradan. Serinliğine doyamadığım, bana Nazım'ın dizelerini fısıldayan dudaklarınla yoldan gelip geçenlere, ellerinde bavulları bir kentten ötekine, bir ülkeden başka bir ülkeye giden benim gibi atsız yolculara gülümsüyorsun. Çok şükür ölmedin. Ama bir gün ölebilirsin ansızın. Ozan gibi. Sabah mektup kutusuna uzanan elin pusudan atılan kurşunla kanlanabilir. Ya da bir dağ köyünde gizlendiğin odadan çıkarken vurulabilirsin. Ozan öldü. İlk kez kimden duydum ben bu sözü? Herhalde Puşkin alanında, saatin altında Tanya'yı beklerken birisi kulağıma fısıldamadı. Moskova'ya geldiğim gün tanıştım Tanya'yla. Uzun süre Paris'te elçilikte çalışmış. Kısa saçlı, incecik bir kız. Ortak dostlarımız geleceğimi bildirmişler. Havaalanında karşıladı beni. Hafta sonu tatilinde gidecekmiş Moskova'dan. Pazartesi günü, yani bugün için sözleştik. Puşkin alanında öğleden sonra tam 6'da dedi. Moskova'yı dolaşırken, Puşkin alanına mutlaka yolunuz düşer. Düşmezse de sorup öğrenirsiniz. Saatime bakıyorum. 6'yı çeyrek geçiyor. Altında beklediğim saatte 6'yı çeyrek geçiyor. Gelecek mi acaba? Cana yakın, güzel bir kızdı. Mükemmel Fransızcasıyla, hiç de Türkiye benzemiyorsunuz demişti. Gözleriniz ne kadar da mavi. Gece bir takside Tanya ile birlikte düşündüm kendimi. Uzun, bitmez tükenmez cadde boyunca hızla ilerliyorduk. Karanlık pencereli taş yapılar, karlı kayın ağaçları geçiyordu camdan. Kent çoktan uykuya dalmıştı. Ay ışığı peşimiz sıra geliyor, boş alanları, karlı caddeleri aydınlatıyordu. Arada bir kırmızı ışıkta durunca başını omzuma yaslayıp uyuklamaya başlıyordu. Tanya. Sıcak soluğunu ensemde duyuyordum. Yaşıyordu çok şükür. Eli elimdeydi. Az sonra birlikte olacağımız dar odada dilim ağzında dolaşacak, ince gövdesi hazdan ürperecekti. Evet, mutlaka böyle olacaktı. Tanya yaşıyordu çok şükür. Tanya, saçların ne kadar kısa kesilmiş, alnın ne kadar geniş, ay ışığı gibi, rahat ve rüya veriyor insanın içine. Yüzün ince uzun, kulakların büyüyecek biraz. Henüz çocuk boynu boyunun, henüz hiçbir erkek kolu sarılmamış anlıyor insan. Ve püsküllü bir şey sarkıyor yakandan. Süsünü sevsinler mini mini kadın. Gerçekten de Puşkin alanını bulmak güç olmadı. Dün Gorki Caddesi boyunca yürüyordum. Amacım bir uçtan bir uca yürümekti caddeyi. Nasıl olsa Puşkin yontusu karşıma çıkacaktı. Biraz yürüdükten sonra sağda Moskova kentini kuran Yuri Dolgorukki'nin yontusunu gördüm. Zırhını giymiş, atının üzerinde dimdikti prens. Eliyle bir yeri işaret ediyordu. Yontunun berisinde Lenin, oturduğu koltukta hafifçe öne eğilmiş, Soveskaya Parkı'na dalıp gitmişti. Kuşlar konuyordu çıplak başına. Görseydin nasıl heyecanlanırdın kim bilir. Hep böyle anlatmıştın bana Lenin'i. Düşünceli, biraz dalgın, aramızdan biri sanki. Az sonra Puşkin'in karşıma dikileceğini biliyordum. Ve beklediğim gibi bir süre daha yürüdükten sonra Puşkin'le karşılaştım. Tunç mantosunun içinde zarif ve kederliydi. Geride Moskova'nın en büyük sinemalarından biri olduğunu sonradan öğreneceğim modern bir yapı vardı. Yarın Tanya'yı burada bu yontunun altında kucaklamalıyım diye geçirdim içimden. Karşı kaldırıma geçerek Gorki Caddesi boyunca Bielorussiya istasyonuna dek Mayakovski'nin ve Gorki'nin yontuları ön sıra yürüdüm. Umurumda mı benim, tunç bedenim ve yüreğim soğuk demirden, diyordu bir şiirinde Mayakovski. Soğuk demirden de olsa dayanamadı yüreği. Aşkın teknesi yaşamın akıntısına çarptı ve Ozan öldü. Güneş Puşkin alanını çevreleyen sokak fenerlerine vuruyor şimdi. Kalabalık gittikçe çoğalıyor. İş yerleri boşaldı. Tanya hala yok görünürde. Saat 6:30. Birden Ozan öldü diyor bir ses. Ozan yok artık. Yaşam tükendi. Lermontov'un Puşkin'in ölüm haberini alınca yazdığı şiirin ilk dizeleri çakıyor belleğimde. Bu şiir yüzünden Kafkasya'ya sürüldüğünü okumuştum Lermontov'un. Onun da düelloda öldürüldüğünü, Gumilov'un Bolşevikler tarafından kurşuna dizildiğini, Alexander Blok'un iç savaş sırasında Petrograd'da yoksulluktan öldüğünü, Essen'inin Astoria Oteli'nde kendini astığını, onun intiharını kınayan Mayakovski'nin de intihar ettiğini, Mandelstam'ın Vladivostok'tan geri dönmediğini okuduğum gibi. Ozan öldü. Tanya, partizan kız Tanya'da. Belki sen de öldün şu anda. Bir kurşun yıllardır görmediğim ince beyaz yüzünü, küçük alnını parçaladı belki. Kışın perdeleri çekili dar odalarda, yazın İstanbul güneşinin yakıp kavurduğu kalabalık kumsallarda dokunduğum esmer yumuşak teninden kan damlıyor. Gövden soğumaya başladı bile. Şu anda belki sen de yoksun. Ve Ozan'ınki kadar anlam taşımıyor ne yazık ki ölümün. Tanya gel artık. 1983. Raskolnikov'un odası. Bir dolaba, bir sandığa benzeyen bu sarı odada bunaldı, boğulur gibi oldu. Suç ve Ceza. İki sokağın birleştiği yerde yükselen 5 katlı eski yapıdan içeri girdiğimde, Dostoyevski'nin çökük avurtları, çukurlarına gömülmüş küçük kara gözleri ve geniş alnıyla beni karşılamasını beklemiyordum elbet. Ama yazarın saçları dökülmüş, uzun seyrek sakalının sarı nöbetlerinde köpüren ağzını tümüyle örtmediği bir portresinin ikinci katın aralık kapısından içeri girer girmez önüme çıkacağını tahmin ediyordum. Kruvaze yakalı siyah redingotun üzerinde dimdik duran bir baş. Beyaz, yumurta gibi bir alnın bitiminde çatık kaşlar, yorgun ve acılı bakışlar. Dostoyevski'nin bu portresini yıllar önce bir edebiyat ansiklopedisinde görmüştüm. İstanbul'daki evimizin karanlık bir iç avluya bakan arka odasında okuduğum romanının kapağında da aynı portre vardı, Suç ve Ceza sözcüklerinin altında. O zaman Bozkır'dan yeni dönmüştüm. Döner dönmez de evin en dar odasına kapatmıştım kendimi. Bir süre yalnız kalmak, Bozkır'da yitirdiğim kimliğimi bulmak istiyordum. Umarsızlığı, acıyı yaşamıştım. Yaralıydı gövdem, bilincimse bomboş, geçmişi unutmuş gibiydim. Eleğimde yalnızca tel örgüler, yaz güneşinin yakıp kavurduğu çıplak tepeler vardı. Bir de uzakta gölün durgun yüzeyine vuran ay ışığı. Suçlu muydum? Suçumun ne olduğunu kesinlikle bilmesem de cezalandırıldığıma göre karanlık dar odalarda, sonsuz geceye uzanan sokakların bitimindeki kötü yerlerde suç işlemiş olmalıydım. Belki de basık tavanlı bir bodrum katında gizli toplantılara katılmış, yıkıcı eylemlerde bulunmuştum. Ama kendim yıkılmıştım sonunda. Bir acayip korkuluk çamaşır ipinde sallanan yamalı bir gömlek gibi dönmüştüm Bozkır'dan. Döner dönmez de kendimi İstanbul'daki evimizin en dar odasına kapatmıştım. Tahmin ettiğim gibi oldu. İkinci katın aralık kapısından içeri girince tam karşıda el yazmalarının sergilendiği cam mekanların üzerindeki duvarda gördüm Dostoyevski'yi. Salonun tam ortasında silindir biçiminde yükselen bir panoya bakıyordu. Nemli pis duvarlar, pencerelerden kanalın bulanık suyuna vuran sarı bir ışık vardı panoda. Yazar her sokağını, her izbesini avucunun içi gibi bildiği, kenar mahallelerinde, rıhtımlarının buz tutmuş kaldırımlarında, renkli çatı kirişlerinden direklere asılmış fenerlerin aydınlattığı çıkmaz sokaklarında, bir uyur gezer gibi dolaştığı kente, St. Petersburg'a bakıyordu duvardan. Kurşuna dizilmek üzere götürüldüğü Peter ve Paul Kalesi'nin kiremit renkli mazgallarını mı görüyordu, yoksa Amirallik Sarayı'nın göğü delen kulesini mi? Belki de Neva'da yüzen buz parçalarıydı gördüğü. Duru Saydam Neva, çan kuleleriyle görkemli sarayların yansıdığı donuk su ve suyun kaygan yüzeyinde düşlerden bir orman. Ağızları ucuz şarap kokan düşkünlerin, çamurlu dar sokaklarda müşteri bekleyen veremli orospuların, iç içe geçmiş evlerin karanlık avlularına çamaşır asan yaşlı kadınların, basık tavanlı dar odalarda hayal kuran öğrencilerle katillerin düşlerinden bir orman. Bir şafak vakti, çatırdayan buz parçalarıyla çözülüp Neva'nın derinliklerine gömüldü bu orman. Bir şafak vakti uzun bacalı Aurora kışlık sarayı topa tuttuğunda sarsılıp yıkılan Kerenski değil, St. Petersburg kentinin korkunç hayaliydi. Yıllar sonra Leningrad'da kendi adını taşıyan müzenin duvarından işte bu hayale bakıyordu Dostoyevski. Sibirya'da 4 yıl boyunca kapatıldığı zindanda yanan mumun titrek alevinde İncil'i okurken, sürgünde gece lambasını yakıp beyaz kağıtların üzerine eğildiğinde ya da uzak, gürültülü bir Avrupa kentinin soyluları arasında rulet başındayken hep bu hayali, Neva'nın donuk yüzeyinde dalgalanan, bir çökelip bir ayrışan bu düş ormanını görmüştü. Salonun tam ortasına konmuş silindir biçimindeki panonun çevresinde dönerek Dostoyevski'nin St. Petersburg'unu iyice yerleştirdim belleğime. Nevski Caddesi'nde bir aşağı bir yukarı piyasa yapan memurları, sigara dumanıyla dolu bilardo salonlarında ömür tüketen subayları, yaşlı cadılarla küçük kızları, her şeyi her şeyi görür gibi oldum. Ağzı köpüklü atların çektiği kupa arabalar geçti önümden. Bir keman vodka kokan havayı titretti. Bulaşık suyuyla yıkanmış izbelere, kör kütük sarhoşların sızıp kaldığı meyhanelere, kalabalık çarşılara girip çıktım. Dar köprülerden de geçtiğim oldu, yapraklarını dökmüş kayınlar altında yürüdüğümde. Bataklıklar üzerine kurulmuş bu eski kentin duvarlarından sızan su damla damla doldu içime. Yüreğimdeki sıkıntıyı besleyip büyüttü. Dünyam daraldı giderek. Doğa, insanlar, anılar yok oldu. Müzenin cam mekanlarında sergilenen el yazmalarına, duvardaki portrelere bakmadım artık. St. Petersburg'un karlı çatılarını, kül rengi donuk göğünü, kanalların bulanık suyuna bakan alçak tavanlı odalardaki cılız gövdeleri ardımda bırakarak, panonun az ilerisindeki kapıyı açıp, dar merdivenlerden 5. kata, Raskolnikov'un odasına çıktım. İstanbul'daki evimizin karanlık bir iç avluya bakan arka odasında, Suç ve Ceza'yı okurken bir gün Leningrad'a geleceğimi, bir zamanlar Dostoyevski'nin oturmuş olduğu evin salonundaki aralık kapıdan Raskolnikov'un odasına çıkacağımı bilemezdim elbet. O yıl bozkırdan yaralı ve yorgun dönmüş, döner dönmez de kendimi evin en dar odasına kapatmıştım. Annem böyle kapalı kalmamın ruhsal sağlığımı iyice bozacağını, çıkıp dolaşmam gerektiğini söylüyor, dostlarımı eve çağırıyordu. Ama ben hiç kimseyi görmek istemiyordum. Zaten yalnız da değildim. Bozkır'da gece uykuya varmadan önce benliğimi saran, gövdemi ürperten o korkunç kitabın anısı İstanbul'daki odamda da peşimi bırakmamıştı. Ölü bir evden anılardaki kürek mahkumları, binlerce kadınsız erkeğin sayıkladığı havasız koğuşta yaptıkları gibi orada da yatağıma yaklaşıp çevremi sarıyorlar, usturayla kazınmış yamru yumru kafaları, korkunç suratları, dayaktan yara bere içinde kalmış kıllı gövdeleriyle başımda bekliyorlardı. Biraz da alsam ırzıma geçmek ya da beni boğmak için üzerime çullanabilirlerdi. Ama yine de dünyanın bir ucunda suçlarının bedelini ödemeye terk edilmiş, türlü hakaret ve işkencelerle insanlıktan çıkarılmış bu yaratıklar, dostlarım da benim. Onlarla iyi geçinmeli, aralarına karışıp acılarını paylaşmalıydım. Aynı koşullarda, aynı çileyi çekiyorduk çünkü. Dostoyevski'nin kitabından çıkıp odama yerleşen kürek mahkumları bir süre sonra beni rahat bıraktılar. Önce sayıları azaldı. Gözlerimi kapar kapamaz başucuma üşüşmüyorlardı artık. Kapıdan şöyle bir görünüp karanlığa karışıyorlardı. Giderek azaldılar. Raskolnikov'la tanışınca da geldikleri yere, Omsk zindanının buz tutmuş yalnızlığına döndüler. Ben de İstanbul'daki evimizin arka odasında Raskolnikov'la baş başa kaldım. Gerçekten de bir dolabı andırıyordu Raskolnikov'un odası. Aslına tıpatıp uygun yapılmıştı. Sararmış, yer yer aşınıp yırtılmış tozlu duvar kağıtlarıyla kaplıydı. Tavanı öylesine alçaktı ki, odada uzun süre durmaktan korkup yatağa oturmak zorunda kaldım. Yerimden kalkmadan kapının çengelini indirdim. Kendimi dar yatağın derinliğine bıraktım. Önce tavanı gördüm, sonra karşı duvardaki örümceği. Örümcek uzun süre devinimsiz kaldı. Pencereden vuran kül rengi ışıkta oda sessizdi. Derken kulağıma bir gürültü geldi. Birisi duvara çivi çakıyordu sanki. Yerimden kalkıp pencereye yaklaştım. Aşağıya, karanlık avluya baktım. Kimseler yoktu görünürde. Karşı pencerenin önüne dizilmiş saksılarda ürperen ıtır çiçeklerini gördüm. Gürültü azaldı giderek. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Pencerenin önünden ayrılıp yeniden yatağa uzandığımda örümceğin aynı yerde durduğunu gördüm. Bir süre, uzunca bir süre devinimsiz kaldıktan sonra kımıldadı. Hızla yürüyüp tozlu duvar kağıtlarının arasında gitti. Aynı anda Raskolnikov'un sesini duydum. soluk almadan konuşuyordu. Sözcüklerden bir ırmak, kar suyuyla beslenen bir akarsu, kaya parçalarını da beraberinde sürükleyerek vadiye doğru akıyordu sanki. Ben o zamanlar bir örümcek gibi köşeme çekilmiştim diyordu Raskolnikov. Alçak tavanların, daracık odaların insanın ruhunu, yüreğini nasıl sıkıştırdığını bilir misin? O hücreden o kadar nefret ediyordum ki ama yine de bir türlü dışarı çıkmak istemiyordum. Günlerce dışarı çıkmıyor, ne çalışmak hatta ne de yemek yemek istiyordum. Boyuna yatıyordum. Ben de kışla dönüşü senin gibi daracık bir hücreye kapatmıştım kendimi Raskolnikov. Annem bir şey getirirse yiyordum. Getirmezse yemeden öylece günüm geçiyordu. Senin gibi içimi kemiren bir düşüncem de yoktu üstelik. Arada bir dalıyor, kendimi bozkırda yalnız bir ağacın altında otururken görüyordum. Göz alabildiğine uzanan boşlukta ne bir ev vardı ne de bir insan. Tepemde yapraklar hışırdıyordu. En küçük bir esinti bile yoktu oysa. Güneş yuvarlanıp gökyüzünün tam ortasında durmuş, kımıldamıyordu. Gölgede rahattım ama daracık bir alanı kaplıyordu gölge. Toprak kızgın, ağacın gövdesi kuruydu. Hiçbir yere kıpırdayamasam da ağacın altında rahattım. Derken ansızın dolduruveriyorlardı boşluğu. Buğday tarlasına inen çekirge sürüsü gibi üzerime çöküyorlardı. Gövdelerinin ağırlığı altında eziliyor, soluk alamıyordum. Bir örnek giysileri, yanık suratları, suratlarına göre çok büyük ağızlarıyla korkunçtular.